İş Sanat sunar. Kahverengi Yol Panoları. İş Sanat'ın katkılarıyla hazırlanan podcast serisi Kahverengi Yol Panoları, Türkiye'nin kültürel zenginliğinin izini sürmek için yola çıktı. Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukısa ve bugünkü konuğumuz Olimpos Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Yelda Olcay Uçkan. Kahverengi yol panoları başlıyor. Kahverengi yol panolarında bugün Profesör Doktor Yelda Olcay Uçkan'la birlikteyiz. Kendisi Olimpos Antik Kenti'ndeki kazıların başkanı. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Hocam bir yandan da Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanısınız. Hemen aslında ben konuya girmek istiyorum. Olimpos açıkçası benim kendi kişisel tarihimde de önemli bir yeri olan bir antik kent. Bundan yıllar evvel deniz yoluyla bir mavi turdu yanlış hatırlamıyorsam. Olimpos'a giriş yapmıştık ve akşam üzeri tam gün batımına yakın bir saatteydi. Benim bu kadar etkilendiğim başka bir yer olmuş mudur diye düşünüyorum. Muhakkak olmuştur ama hiç unutamadığım anlardan biriydi. O yüzden de merakla sizinle bu sohbete başlıyorum. Ama öncelikle şu yanlış anlaşmayı bir şey yapalım mı? Mitolojide de biliyorsunuz bir Olimpos var, bir Olimpos dağı var. Ve aslında ikisi bir isim benzerliği olmakla beraber bambaşka değil mi?
Şimdi Olimpos kelime anlamı olarak yüksek ulu dağ anlamına geliyor. Dolayısıyla günümüzde pek çok yer Olimpos adıyla anılıyor. İşte mesela Bursa'daki Uludağ'ın da bir adı Olimpos'tur. İda Dağı, Kaz Dağları'nın adı da hani Olimpos olarak geçer. Muhtemelen de Olimpos antik kentinden de çok güzel ve etkileyici gözüken Tahtalı Dağı, bölgenin en büyük ve ulu bir dağı. İsmini oradan alma ihtimali de tabii ki söz konusu. Ama bu mitolojide geçen ve tanrıların yeri olarak bilinen Olimpos'la doğrudan bir ilgisi olmadığını söyleyebiliriz.
Harika. Peki hocam siz her şeyden önce ne zamandır Olimpos'taki kazılarla ilgileniyorsunuz ve buradaki kazılar aslında ne zaman başladı?
Şimdi Olimpos Antik Kenti'nde ilk kazı çalışmaları 1991 ve 92 yıllarında Antalya Müzesi ve Antalya Valiliği'nin desteğiyle Antalya Müze uzmanları tarafından yapıldı. O dönem müzede görev yapan Orhan Atfur'un önderliğinde 2 yıllık bir kazı programı uygulanmış. Uygulanmış diyorum çünkü bizden önceki bir döneme rastlıyor. Benim Olimpos'la tanışmam 2000 yılındadır. 2000 yılında gene biz Antalya Müzesi ile birlikte önce yüzey araştırması şeklinde başladık. 2006 yılına kadar bu yüzey araştırmaları devam etti. 2006 yılından sonra da o dönem Bakanlar Kurulu kararıyla Olimpos Kazı Başkanlığı Anadolu Üniversitesi adına tarafıma verildi. Ve 2006 yılından beridir de kesintisiz hem kazı hem onarım çalışmalarına devam ediyoruz.
Hocam Olimpos'un özelliklerine geçeceğim ama öncelikle merak ettiğim bir şey var. 1991-1992 dediniz. Biraz geç değil mi böyle bir yerde kazıların başlaması için?
Evet, aslında ilginç ama nedense Olimpos'a o tarihe kadar şöyle ilgi olmamış demek yanlış olur. Araştırmacıların yayınlarından biliyoruz. Mesela rahmetli Cevdet Bayburtoğlu Hoca'nın ya da Adnan Diler'in yayınları var genel Anadolu özellikle Roma dönemi mimarisiyle ilgili. O tür yayınlarda Olimpos'taki bazı anıt eserlerden bahsediliyor. Ancak alanla ilgili doğrudan doğruya bir çalışma olmamış. Hani neden olmadığını tam bilmiyorum ama tabii Türkiye çok zengin bu konuda biliyorsunuz. Çok fazla sayıda bakiyemiz var. denk gelmedi diye düşünüyorum herhalde. Özel bir nedeni yok benim bildiğim.
Anlıyorum. Peki Faselis'ten sonraki ikinci büyük liman olarak biliyoruz biz Olimpos'u. Başka önemli özellikleri var mı bilmemiz gereken?
Şimdi Olimpos'un az önce başta da söylediniz, dediniz ki girdiğimde çok etkilendim. Aslında kentin etkileyici olma nedenlerinin başında suyla olan birlikteliği geliyor. Yani hem bir tarafta Akdeniz, ardından tam kentin ortasından geçen, yani kent ona göre konumlanmış daha doğrusu, Olimpos çayı ve kentin içinde sayısız su, tatlı su kaynakları, suyla bütünleşmiş bir kent olması, günümüzdeki ziyaretçileri de muhtemelen en çok etkileyen unsurlardan. Dolayısıyla antik dönem kentleri açısından baktığımızda tabii ki nehir ve deniz birlikteliği olan pek çok kent var. Ancak bunlar zaman içerisinde özellikle limanları dolmuş, örneğin Efes gibi, örneğin Milet gibi limanları dolduğu için günümüzde o algıyı vermiyorlar. Ama Olimpos'ta bu algı sürüyor. Dolayısıyla da etkileyici özelliği o. Ve tabii doğası da aynı şekilde biliyorsunuz milli büyük bir kısmı milli park ve orman alanı doğasıyla birlikte bütünleşmiş ve ilk kuruluşundan itibaren de kentin doğayla uyumlu şekilde kurulması, yani temelinin o şekilde atılması da etkileyici özelliklerinden birisi diye düşünüyorum. Tabii ki tarihsel açıdan da önemli ama belki siz sorarsınız ben
Tabii.
cevaplarım diye bu kadarını söyleyeyim.
Tabii onu soracaktım. Yani Olimpos'ta kentleşme ne zamana kadar geri gidiyor? Ne hangi yıllar ya da hangi çağlar diyelim?
Aslında çok çok geriye de gitmiyor. Yani günümüze kadar ulaşan arkeolojik bulgulara dayanarak kentin Helenistik dönemde döneme ait bazı izleri olduğunu biliyoruz. Ama günümüze gelen kentin oluşumu Roma döneminde gerçekleşiyor. Yani günümüze gelen kentin bu görüntüsü Roma İmparatorluk çağında 2. yüzyılda ortaya çıkıyor. Ve daha sonra da Hristiyanlıkla birlikte Roma kentinin bir Bizans kentine dönüşümünü takip edebiliyoruz. Dolayısıyla arkeolojik olarak yani en erken şeyler Helenistik dönem. Ama Olimpos'un tabii tarihsel açıdan önemli bir detayı var, onu da belirtelim. Şimdi Olimpos'un özellikle milattan önce 1. yüzyılda aslında korsan kent olarak anıldığı bir dönem var. Neden korsan kenti deniyor ya da niye korsanlarla ilişkilendirmiş, ona bir açıklık getirmek lazım. Bu dönemde Olimpos'a hakim bir yerel bey olduğunu düşündüğümüz Zeniketes isimli bir şahıs var. Ve Zeniketes Roma İmparatorluğu'nun bu romanizasyon yani Romalılaştırma tutumuna karşı gelen aslında yerel bir unsur. Ve bu anlamda da Roma'nın kurallarına, kanunlarına karşı duruşuyla dikkat çekiyor. Roma kaynakları da bu karşı duruşu sergilediği için kendisini korsan olarak nitelendiriyor. Ve tabii ki günümüze gelen yazılı kaynaklar da Roma kaynakları olduğu için Korsan Zeniketes olarak adlandırılıyor ve Olimpos'ta bir korsan kent gibi yansıtılıyor. Oysa ki burada aslında korsanlıktan ziyade kendi toprağını bir emperyalist bir güce karşı korumaya çalışan bir yerel unsur burada görüyoruz. Onun için korsan kelimesi günümüzde bildiğimiz işte Karayip korsanları gibi korsanları çağrıştırmamalı. Bunu söylemekte fayda var. Ama tabii Zeniketes'in bu yerel direnişi Roma'nın gücü karşısında çok da ayakta kalamıyor. Ve 1. Hadrianus zamanında kent tekrar Roma kenti olarak alınıyor ve Roma kenti olarak temelleri atılıyor. Böyle bir detayı da paylaşmakta fayda var.
Siz anlatırken Zenikates'i ve Olimpos'un bu direnişini biraz aklıma yine Roma'ya karşı direnen Galya köyü ve Asterix geldi. Onun da biliyorsunuz çok çizgi romanları
Evet.
meşhurdur.
Evet.
Peki hocam yine biraz şeye dönersek Likya Birliği'nin bir üyesi tabii ki Olimpos'ta değil mi?
Tabii.
Öyle biliyoruz.
Tekrar Roma, tabii. Tekrar Roma İmparatorluğu hakimiyeti olunca Likya Birliği'nin bir üyesi, üstelik 6, 3 oy hakkına sahip 6 kentinden birisi oluyor. Yani önemli bir oy hakkı da olan bir kent haline geldiğini görebiliyoruz.
Ve yanılmıyorsam yine burada bulunan önemli Likya sikkeleri de var. Öyle bir bilgi de
Evet.
var bende.
Doğru, var.
Bütün
Var.
bunların bu orada sergilendiğini de tahmin ediyorum. Ben açıkçası bir tatil sırasında gelmiştim ve o zaman 90'lı yılların henüz başlarıydı. Belki çok daha yeni kazıların başladığı dönemdi. Böyle bir sergileme alanı görmedim ama sanıyorum artık onların hepsinin var olduğunu düşünüyorum.
Şimdi şöyle, bizim yasamız gereği küçük buluntular ören yerleri içinde değil, bağlı bulundukları müzelerde sergileniyorlar. Dolayısıyla Olimpos'un bu tür küçük buluntuları Antalya Müzesi'nde bir kısmı sergileniyor, bir kısmı depolarda yer alıyor. O nedenle hani ören yeri içerisinde eski eser sergileme gibi bir durum şu anda söz konusu değil. Sadece taşınmaz kültür varlıkları olarak nitelendirdiğimiz mimari ve mimariyle bağlantılı taş eserler alanda bulunuyor.
Peki o taş eserlere gelelim hocam. Bir yandan da burası tabii bir liman kenti. Suyla iç içe sizin dediğiniz gibi. Hem Akdeniz hem çay var. Olimpos çayı hem birçok su kaynağı var. Yani tabii ki buna uygun da bir mimari herhalde tarz geliştirilmiş diye düşünüyorum. O dönemden özellikle Helenistik dönemden günümüze kalan hangi yapıları görebiliyoruz burada?
Şimdi Olimpos'un ortasından geçen Olimpos çayı kenarında liman duvarları var. Neden liman duvarları diyoruz? Çünkü burada liman duvarları üzerinde merdivenler, bu iki yakayı birbirine bağlayan bir köprü kalıntısı var. Tümüyle sağlam değil ama rekonstrüksiyonunu yapabileceğimiz durumda. Dolayısıyla Olimpos'un aslında liman kuruluşu da farklı. Ve şu andaki yapısına bakarak, yani günümüze gelen arkeolojik verilere dayanarak Akdeniz'de Olimpos çayının birleştiğini ve tabii şunu da belirtmem lazım. Bölge biliyorsunuz bir deprem bölgesi. Ve ciddi çökmelerin olduğu bir bölge, genel olarak Antalya kıyıları. Olimpos'ta da bunu görmemiz mümkün. Dolayısıyla yıllar içerisindeki bu yaşanan büyük depremlerle özellikle sahil kesimindeki yükseltilerin değişikliğe uğradığını görüyoruz. Bununla ilgili ayrı bir jeolojik araştırma da yapıldı. Dolayısıyla da orijinalde kentin dere zeminiyle denizin yani dere yatağının daha doğrusu denizden daha derin olduğu ve dolayısıyla deniz sularının dere yatağının içerisine doğru girip suyun yükseltisinin oldukça fazla olduğunu öngörebiliyoruz. Bunu debi hesaplamasıyla da ortaya koyduk. Dolayısıyla şöyle bir şey canlandırmak gerekiyor. Denizden gelen gemiler aslında çay içinden, yani çayın Olimpos çayından girerek kenardaki o liman yapılarına yükleme boşaltma işlemlerini yaptıkları gibi aynı zamanda buraya sığınma, yani gemilerin buraya sığınması işlevini de görüyordu. Dolayısıyla farklı bir liman yapısı olduğunu Olimpos'un söyleyebiliriz. Tabii tekneleri de o dönemin teknelerini düşünmek lazım. Yani bunlar çok büyük, şimdiki gibi gemiler değil. 28-30 metre uzunluğunda, direkleri istendiğinde yatabilen tekneler. Dolayısıyla rahatlıkla girecek mesafeleri ve derinliği olduğunu söyleyebiliriz. Olimpos'un liman kenti özelliği taşıdığını gösteren bir diğer bulgulardan, önemli bulgulardan birisi de hemen liman girişinde yer alan ve bizim liman anısal mezarları olarak isimlendirdiğimiz mezar yapılarında karşımıza çıkan lahitlerdir. Özellikle bu lahitlerden bir tanesi Kaptan Ödemos'a aittir. Kaptan Ödemos aslen Kalkedonlu, yani günümüzde o İstanbul Kadıköy'lü olan bir kaptan. Ama Olimpos'ta gömülmeyi tercih etmiş. Bunu Lahti üzerindeki yazıdan da anlıyoruz. Dolayısıyla onun bu şekilde ve gemi tasviriyle birlikte orada konumlanan Lahti de aslında Olimpos'un önemli bir liman kenti olduğunu vurgular nitelikte.
Peki hocam, burada biz yine arkeolojik bulgulardan yola çıkarak soruyorum. Gündelik yaşama dair ne gibi ipuçları bulduk? Ya da şunu da sorayım hatta, Olimpos'un altın çağı ne zamanmış? Roma döneminde mi yoksa öncesi mi? Ve burada insanlar nasıl bir nüfus vardı bilmiyorum ama burada insanlar ne gibi işlerle uğraşmışlar?
Şimdi az önce söz ettiğim liman kurgusu zaten Olimpos'un yaşamını ve sosyoekonomik yapısının anlaşılmasında önemli bir unsur. Seyahatlerin deniz yoluyla kente gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Ve o dönemdeki seyahatler, yani ticaret gemileri, aynı zamanda sadece ticareti değil, aynı zamanda kentin ziyaretçilerini de taşıyordu. Biraz sonra bunu açacağım. Dolayısıyla ulaşımın deniz yoluyla olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü bir vadi içerisinde konumlanıyor. Musa Dağı'nın hemen eteklerinde yer alıyor. Bu yüksek dağlarda o dönem için seyahat son derece riskli ve zor. Günümüzde bile, yani günümüze çok yakın bir dönem diyeyim, 1960'lı yıllarda henüz oraya karayolu olmadığı için seyahatlerin deniz yoluyla sağlandığını bize günümüzün o yerel Olimpos halkından bazı yaşlı amcalarımız anlatıyorlar. Dolayısıyla çok yakın bir zamana kadar karayolu yok zaten. Bu nedenle de ulaşımın daha ziyade deniz yoluyla sağlandığını söyleyebiliriz. Ve yaptığımız kazı çalışmalarında ele geçen bulgular da bize Olimpos'un önemli bir ticaret kenti olduğunu gösteriyor. Ve bu ticaretin de gene deniz yoluyla yapıldığını gösteriyor. Bir diğer konu, Olimpos antik kenti Anadolu'da en erken yani Hristiyanlaşan kentlerden bir tanesi. 3. yüzyılda Hristiyanlık için çok önemli, kutsal bir kişi olan Metodius'un kentteki varlığını biliyoruz. Olimposlu Metodius'un hem Olimpos'un hem de Likya bölgesinin ilk piskoposu olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Metodius Hristiyanlıkla ilgili önemli eserler vermiş bir din adamı ve martir, yani din uğruna şehit olmuş bir kutsal kişi. Bu özelliği nedeniyle Hristiyanlık kente erken geliyor. Ve erken Hristiyanlık döneminde kentin, Roma dönemi kentinin bazı önemli alanları da Hristiyanlara özgü yapıları da içeren işlevler kazanıyorlar. Örneğin Roma dönemi tapınak ve tapınak alanı Hristiyanlıkta bir piskoposluk sarayı kompleksine dönüştürülüyor. Bu piskoposluk sarayı kompleksi Anadolu'da başka kentlerde de gördüğümüz kompleksler şüphesiz. Ancak Olimpos'un bir artı özelliği, bir piskoposluk sarayı kompleksinde ya da piskoposluk sarayında görebileceğimiz yapıların hemen tümünü burada tespit edebilmemiz. Yani işte kilisesi, vaftizhanesi, relik şapeli, locus sanctus dediğimiz kutsal su barındıran çeşme ve havuzu ve buna benzer diğer mekanlarıyla da özellikle bir yer olduğunu gösteriyor. Tabii bu durum özellikle kutsal su mekanları içermesi nedeniyle döneminde hacılar tarafından ziyaret edilen bir ziyaret mekanı olduğunu da bize düşündürüyor. Dolayısıyla bu gemilerle sadece tüccarlar değil, aynı zamanda Hristiyan hacıların da kente geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunu da tabii ki günümüze gelen arkeolojik bulgulara dayalı olarak söylüyoruz. Çünkü bu kutsal suyla bağlantılı haç mekanları Hristiyanlar için son derece önemli mekanlar olarak belgelenebilir. Şifa merkezleri olarak belgelenebilir.
Bu anlamda mesela günümüzde de Hristiyanların özellikle ziyaret ettiği bir yer mi burası?
Günümüzde değil. Yani günümüzde bu ritüeli devam ettiren bir gelenek yok. Onun da nedeni şu, 7. yüzyılda özellikle Arap akınlarıyla beraber ve Arap akınlarının yanı sıra bölgede yaşanan yoğun depremler, veba salgınları nedeniyle kentte büyük bir nüfus kaybı yaşandığını öngörebiliriz. Ardından Arap akınlarıyla birlikte de kentin bir şekilde terk edildiğini söyleyebiliriz. Şu andaki arkeolojik bulgular, erişebildiğimiz arkeolojik bulgular kentte 7. yüzyıl sonrası herhangi bir yerleşim olmadığını gösteriyor. Bu nedenle de daha sonrasında da Türkler zamanında da yani işte Selçukluların Tekke Yarımadası'nı almasından sonra onların da burada yerleşimi tercih etmediğini görüyoruz. Dolayısıyla kent günümüzde ziyaret edildiğinde 6. yüzyıldan kalma bir kent modeli olarak rahatlıkla tespit edilebilir. Yani sonrasında tabii işte Yörüklerin kışlak olarak kullandıklarını ya da yerel halkın bazı mekanları kendi ihtiyaçlarına göre kullandıklarını biliyoruz ama çok köklü, yoğun bir konstrüktif değişim yok.
Anladım. Ben daha ziyade belki inanç turizmi manasında ziyaret ediliyor mu diye merak etmiştim ama.
Evet, ama şöyle onunla bağlantılı hemen söyleyeyim. Şu anda yani öyle bir ritüel yok ama bunu tanıtmak için bir çabamız var. Dolayısıyla biz kazı çalışmalarını ağırlıklı olarak Piskoposluk Sarayı'na yoğunlaştırdık. Ve Piskoposluk Sarayı'nın içindeki bu kutsal çeşme ve havuzun bulunduğu alanı da hatta bu yıl onarımını gerçekleştirdik. Amacımız buranın bir arkeopark olarak düzenlenmesi. O
Çok güzel.
zaman işlevi ortaya çıkınca belki değil, büyük olasılıkla inanç turizmi boyutu da olacaktır diye düşünüyorum.
Çok güzel. 6. yüzyıl dediniz. Yani 6. yüzyıldan sonra burada yerleşimin pek tercih edilmemesinin sebebi hep depremler yüzünden mi hocam?
Hayır, terk edilmesinin nedeni aslında depremler ve Arap istilası. Çünkü Arap akınları gerçekten Anadolu'nun özellikle sahilde yer alan kentlerini, çünkü o zaman çok güçlü bir Arap donanması var, kentlerini bayağı bir yağmalıyorlar. Ondan sonra belki bu olaydan sonra korunaksız bulunmuş olabilir denize açık olması nedeniyle. Çünkü Olimpos bir savunma sur sistemine sahip değil kent dokusu olarak. Dolayısıyla güvenliksiz bulunmuş olabilir. Ve dolayısıyla da orada yani sosyal kültürel bir yaşam olmadı. Ha, ama tekil boyutta birkaç kişinin, bir grubun falan yaşaması olası tabii ki. Ama onlar da arkalarında maddi kültür ögesi barındıracak nitelikte bir grup olmadıkları arkeolojik bulgulardan anlaşılıyor.
Yine çok yakınlarda sanıyorum karettaların yumurtladığı bir sahil de var değil mi hocam?
Tabii sahili barındırıyoruz zaten. Yani Olimpos Antik Kenti'nin denizle birleştiği yerde Karaburun denilen mevkiye kadar uzanan oldukça uzun bir sahil var. Burası caretta carettalarında yumurtlama alanı olarak korunuyor.
Peki hocam siz 2006'dan beri dediniz az önce burada kazı başkanlığı yürütüyorsunuz. Sizin öngörünüze göre Olimpos'ta daha ne kadarlık bir kazı gerekir ve neler bulmayı umuyoruz?
Şimdi yani şöyle söyleyeyim, bana soranlara genelde hep öyle söylüyorum. Beni emekli eder kesin de. Çünkü
Doğru.
oldukça büyük, yani 70 hektara yakın bir alandan bahsediyoruz. Büyük bir kent. Tabii ki hani klasiktir bu, bütün kazı başkanlarımız da, meslektaşlarım da, ben de hep söylüyoruz. Tabii ki maddi destek de çok önemli bazı şeylerin hızlı ilerlemesinde. Ama ona rağmen tabii arkeoloji bilim olarak yani bir sürece yayılı bir iş. Hızlı bir şekilde gitmemeniz gereken durumlar var.
Elbette.
Pek çok faktörü bir arada değerlendirmeniz gereken durumlar var. Dolayısıyla da hani Para da olsa bir yıl öngörüsünde bulunmak çok kolay değil. Ama şöyle söyleyeyim, biz 2000 ile 2006 yılları arasında Olimpos'un sayısal kent planını çıkardık. Şimdi bu sayısal kent planı çok önemsiyorum. Önemli çünkü biz nasıl bir kentteyiz ve burada nasıl çalışırız? Çünkü az önce de söyledim ki oldukça büyük bir yer yani. Bu kent planı üzerinden biz kazı çalışmalarımızı ve onarım çalışmalarımızı programladık. Çünkü kazı ve onarım çalışması dediğinizde sadece sizin alana girip kazı yapmanız ya da kazmanız yetmiyor. Yani malzemenin taşınması var, depolama alanının olması var, yürüyüş güzergahlarını düzenlemeniz var, sırasında kamyon girip çıkıyor, vinç kuruluyor. Bütün bu altyapıyı da düşünmeniz lazım. Onun için biz öncelikli olarak Kuzey Kent'ten başladık. Kuzey Kent'te bu program dahilinde düzenli bir şekilde ilerliyoruz. Yıllık, yani kesintisiz olarak 2019 yılından beridir de 12 ay boyunca çalışma programımız var. Tabii bu noktada en büyük desteği gene bize bakanlığımız veriyor. Ne yazık ki, ne yazık ki dememin nedeni şu, yani Türkiye'de sponsorluk konusu henüz çok iyi işlemiyor. Bu noktada yani her şeyin de hani devletten beklemek belki doğru olmayacaktır. Ama en büyük desteği bakanlığımız ve benim üniversitem projeden aldığımız malzemelerle desteğini sürdürüyor. Bu çerçevede baktığımızda yani yıllık ne bileyim kesintisiz 1 milyon, 1,5 milyon geldiğini düşünelim. En azından Kuzey Kent'in bir 10 yıl içerisinde toparlanacağını düşünüyorum. Çok da zor olmayacaktır. Ama tabii bunlar hepsi maddi programla ilgili bir şey. Önümüzü görmekle ilgili bir şey.
Elbette. Son olarak şunu sorayım hocam. Az önce de konuştuk. Yakın zamana kadar sadece denizden ulaşım vardı dediniz.
Tabii.
Biraz ulaşım olanaklarının da artmasıyla Olimpos'a ziyaretçi ilgisi nasıl oldu sizce?
Şimdi Olimpos tabii Türkiye'de özellikle gençler açısından popüler bir turizm merkezi bildiğiniz gibi. Evet. Ve günümüzde özellikle ağaç evler olarak tanımlanan ve birçoğu ahşap bungalovlar şeklinde düzenlenmiş konaklama yerleri, işte restoranlar, kafeler. Bu turizm şekliyle oldukça yoğun ilgi gören bir turizm alanı. Tabii ki ben bir kazı başkanı olarak hiçbir zaman ne yerel halka geçim kaynağı açısından ya da oradaki yaşama hakkı açısından ne de turizm açısından kimsenin hani önüne geçme gibi bir niyetim olmadı. Ancak ortak sorunlarımız var. Ortak sorunlardan en önemlisi de bu yoğun turizm faaliyetleri nedeniyle ve altyapının olmaması nedeniyle olumsuzluklar antik kente de yansıyor. O nedenle de bunu düzenlemek, bunu daha sağlıklı kılmak için bakanlığımızla birlikte çalışmalar yürüttük. Koruma amaçlı imar planı hazırlandı. Hatta bu basına son derece yanlış yansıdı. Olimpos imarı açılıyor diye. Oysa ki tam tersi. Olimpos'un günümüzdeki halinin hem yoğunluk olarak hem de altyapı olarak daha sağlıklı hale getirilmesiydi bütün amaç. Bu nedenle yani turizmin olumlu yansımasını amaç edinerek böyle bir plan çalışmasına başlamıştık. Bunu söyleyebilirim. Turizmin denetimli olması, sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için burada mutlaka yerel halkın da katılımıyla bir yönetim planının oluşturulması gerekiyor. Yönetim planı da biliyorsunuz hem yerel hem merkezi devletimizin merkezi unsurları hem de bizler içinde olacak şekilde bir yönetim planının yani bir alan yönetiminin aslında olması ve tabii uygulanabilir olması önemli. Bizim alan yönetimiyle ilgili aslında çalışmalarımız oldu. Ancak alan yönetiminin en önemli unsuru bütçe. Bütçeyi çözemediğiniz takdirde alan yönetimi de malumunuz işlemeyecektir. Bütçe kısmında tıkandık maalesef. Ama bu kadar yoğun turizmi olan bir yerde mutlaka böyle bir sisteminde olması gerekiyor.
Çok haklısınız. Çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için kahverengi yol panolarına. Olimpos'la ilgili çok güzel bir sohbet oldu. İnşallah en kısa zamanda biraz pandeminin de hafiflemesiyle ben de ziyaret edeceğim Olimpos'u. Umarım orada da karşılaşırız.
Bekleriz tabii ki her zaman. Bu arada bitirmeden ben tabii burada anlattım bir dolu iş yaptığımızı. Ama tabii ki arkamda ya da yanımda diyeyim daha doğrusu. Çok harika bir ekip var. Hocalarımız, öğrencilerimiz hep birlikte çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Ben de bu vesileyle onlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
Çok teşekkürler.
Kahverengi yol panolarında bugün Olimpos Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Yelda Olcay Uçkan'la söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş sanatın katkılarıyla yayınlanan kahverengi yol panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş sanat sundu. Kahverengi yol panoları.